ماموریتننسسه.
Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم.
Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah ihsanı bol olandır, bilendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beyti'ne salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 17 Ordu Beheş 1401, Hicri Kameri 5 Şevval 1443 ve Miladi Takvimle 7 Mayıs 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Ayetlerin Hikayesi, Yüz Yılda Yüz Gelişme, Ya Ali Füzesi, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri'nin ilk kara seyir füzesi ve Nehcul Belaha Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma namazı hatibi, Siyonistlerin bugün direnç cephesini kuşatması altında olduğunu söyledi. Hatipzade, Kudüs'ü gasp edenlere karşı savaşmak Filistin halkının meşru hakkıdır dedi. Emir Abdullah'ya Viyana görüşmelerindeki mevcut durumu sebebi Amerika'nın azami baskısının yanlı siyasetidir ifadesini kullandı. Türkiye'de yüzlerce göçmen gözaltına alındı. Pentagon, Amerika'nın Rus askeri liderlerin konumu hakkında istihbarat paylaşmadığını bildirdi. Küba'da bir otelde patlamada 18 kişi hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı hatibi, dünkü Cuma namazı hutbelerinde Siyonist düşmanın İslami direniş tarafından kuşatma altında olduğunu belirtti. Seyyid Muhammed Ebu Turabüfen, Filistin'in bugün İslam dünyasının en önemli meselesi olduğunu belirterek, işgal altındaki topraklarda ve kontrol noktalarındaki insanlık dışı muameleye rağmen Kudüs'teki büyük Cuma namazını 200 binden fazla kişi katıldı. Bu mesele son derece ümit vericidir ve düşman içinde ümitsizliktir dedi. Tahran geçici Cuma imamı, Siyonist rejimi zaten saldırgan bir konumda olduğunu ve 6 gün savaşının bu işgalin simgesi olduğunu belirterek 6 gün içinde Mısır, Suriye ve Ürdün'de aralarında bulunduğu 3 İslam ülkesine saldırı düzenlendi. Siyonistler tarafından ancak bugün bu saldırgan pozisyon tamamen savunma haline geldi dedi. Ebu Turabüfen, bugün Siyonistler Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan İslami direnişinde, Irak Haçlı Şabide ve Yemen'in cesur savaşçıları ve İslami direnişte kuşatma altında ve durum şimdi bambaşka hal aldı. Kudüs yürüyüşü de bu idealin önünü açmıştır dedi. Tahran Cuma namazı Hatibi, geçen Cuma günü İslam ümmetinin Kudüs gününü görkemli bir varlığa sahip olduğunu belirterek şunları kaydetti. Dünya medyası bu yıl Ramazan ayındaki Dünya Kudüs günü görüşünün İslam dünyasında Kudüs topraklarını savmak için Müslüman ümmetin birliğini vaat eden özel bir ihtişamla yapıldığını itiraf etti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Kudüs ve Filistin'deki işgalcilere karşı mücadeleyi Filistin halkının doğal, meşru ve yasal hakkı olarak nitelendirdi. Said Hatipzade, Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya tekrarlanan saldırısını ve Siyonist rejimin kutsal mekanlara ve buralarda ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı ve Kudüs ve Filistin'e gasp edenlere karşı mücadele Filistin halkının doğal, meşru ve yasal hakkıdır, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail apartheid rejiminin işgal altındaki Filistin topraklarına artan saldırganlığına ve acımasız eylemlerine atıfta bulunarak Filistin halkını, hükümetleri, bölgesel ve uluslararası kuruluşları Filistin halkının kendilerini savunmasına ve Siyonist işgalcilere karşı karşı gelmesine yardımcı olmaya çağırdı. Hatipzade, Filistin'i savunmak ve Mescid-i Aksa'yı kurtarmak için İslam dünyasının birliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü. İsrail apartheid rejimiyle ilişkilerin normalleşmesi, işgal altındaki Filistin topraklarında Siyonist şiddeti teşvik eden ve arttıran bir girişimdir.
Haber kaynakları Cuma gecesi Siyonist askerlerin Kuzeybatı Şeria'da Filistinlilere düzenlediği saldırıda 50 Filistinlinin yaralandığını bildirdi. Filistin Today'in verdiği habere göre Nablus'un güneyi ve doğusundaki Garayot köyü ve Beit Devran köyünde Siyonist güçlerle Filistinli gençler arasında çatışma çıktı. Filistin sağlık kaynaklarına göre Siyonist İsrail askerleri metal mermi ve göz yaşartıcı gaz atarak 50 Filistinliyi yaraladı. Habere göre Filistinliler Batı Şeria'da Siyonist İsrail güçlerinin saldırısına uğrayan yerleşim yerlerini protesto etti. Irkçı rejim, Siyonist yerleşim birimleri inşa ederek ve bu yerleşimleri geliştirerek Filistin topraklarındaki işgalini pekiştirmek için bu bölgelerin nüfus yapısını Siyonistler lehine değiştirmeye çalışmaktadır. 23 Aralık 2016'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerine son vermeyi amaçlayan bir karar lehinde oy kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile yaptığı telefon görüşmesinde Amerika'nın Viyana görüşmelerinde maksimum baskıya dayalı yanlı siyasetinin mevcut duruma sebep olduğunu söyledi. İRNA ajansına göre Emir Abdullahyan ve Antonio Guterres, Cuma gecesi Yemen, Afganistan, Ukrayna'daki durum ve yaptırımları kaldırma müzakereleri dahil olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Emir Abdullahyan, İran ve Amerika arasında Avrupa Birliği aracılığıyla devam eden mesaj alışverişine işaret ederken, mevcut duruma neden olan Amerikan baskısının siyasetini eleştirdi ve son zamanlarda bağlayıcı olmayan kongre kararını eleştirdi ve kalıcı, güçlü ve adil bir anlaşmaya varmak Amerikan hükümetinin geçmişin yanlış yaklaşımını telafi etmek için gerçekçi ve cesur bir karar vermesini gerektiriyor, dedi. İran Dışişleri Bakanı bu telefon görüşmesinde Yemen'de geçici ateşkesin sağlanmasına atıfta bulunarak ateşkesin devamının zaruri olduğunu ama geçici ateşkes anlaşmasından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini ve insani kuşatmanın kaldırmasının şart koşulduğunu söyledi. Görüşmenin başka bir bölümünde Emir Abdullahyan, Afganistan'da insani ve güvenlik durumunu çok kaygı verici olarak nitelendirdi ve Afganistan'daki tüm etnik gruplara katılımıyla kapsayıcı bir hükümet kurulması gereğinin altını çizdi. İran Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki savaşa karşı olduğunu açıklayarak İran İslam Cumhuriyeti'nin savaştan kaçınmak ve siyasi çözüme odaklanmak için siyasi çabalara atıfta bulundu ve Ukrayna krizinin başlangıcına itibaren insani boyuta dikkat çektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ise Viyana görüşmeleri olarak bilinen yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerde siyasi girişimlerin önemine dikkat çekerek müzakerelerin devam etmesi ve olumlu bir anlaşmaya varılması yönünde umudunu dile getirdi. Guterres, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen'deki ateşkesi destekleme konusunda yapıcı çabalarını ve tutumlarını överek memnuniyetini bildirdi. Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurmanın önemli vurguladığı Deres, İran İslam Cumhuriyeti'ne Afgan mültecileri kabul etmedeki yapıcı rolü ve İslam Cumhuriyeti'nin insani yardım ve mültecilere ev sahipliği yapmasına ötürü teşekkür etti.
Lübnan Şiileri İslami Yüksek Meclisi Başkan Vekili Şeyh Ali El-Hatib, İslam dünyası özellikle de dünyadaki Şiiler için bir gurur kaynağı olan İran'da yeni kapasiteler ve iyi bilimsel ve teknolojik ilerlemeler yaratıldı dedi. İran'a göre Lübnan Şiileri Yüksek İslam Meclisi Başkan Vekili Hucetül İslam Şeyh Ali El-Hatib, Tahran'ın güneyindeki Kum'daki İran İlahiyat Fakülteleri Müdürü Ayetullah Ali Rıza Arafi ile yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu rahmetli İmam Hümeyni, İslam dünyasında birlik oluşarak Müslümanları onurlandırdı dedi. Lübnan Şiileri Yüksek İslam Meclisi Başkan Yardımcısı ayrıca şöyle dedi. İmam Hümeyni'nin daha sonra Ayetullah Hümeyni tarafından takip edilen uzun vizyonu İran'ın ve Şiilerin ve İslam alimlerinin ve ilahiyat fakültelerinin ötesinde mezhepler arası yapıcı bir vizyondur dedi. Şeyh Ali El-Hatib, Lübnan Şii Yüksek Meclisi'nin oluşumuna da değindi ve şunları ekledi. Bu meclisin kurulması Lübnanlı Şiilerin o ülkedeki konumunu insani ve dinler arası bakış açısı bir tavırla yükseltmeyi başaran İmam Musa Sadr'ın girişimiydi dedi. Lübnan Şiileri Yüksek İslam Meclisi Başkan Yardımcısı, Lübnan Arap ülkeleri arasındaki özel konumu nedeniyle İslam dünyası ile Arap dünyasının diğer sınıfları ve dinler arasında iyi bir köprü olabilir dedi.
Lübnan'ın İran Büyükelçisi Tahran'daki parlamento oylama sürecinin sorunsuz ve İran'da yaşayan Lübnanlıların genel seçimlere katılımının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Hasan Abbas dün El Alem kanalına verdiği demeçte Lübnan vatandaşlarının seslerini duyurabilmelerinin en iyi yolunun seçimler olduğunu söyledi. İran'da dahil olmak üzere diğer ülkelerde yaşayan Lübnanlılar için parlamento oylamasının ilk turunun başlangıcına atıfta bulunan Hasan Abbas, İran'da yaşayan Lübnanlıların ve seçimlere katılımların yaygın olduğunu ve şu ana kadar Lübnan vatandaşlarının çoğunun Tahran'da oy kullanmaya uygun olduğunu sözlerine ekledi. Lübnan'ın İran Büyükelçisi, yurt dışında yaşayan Lübnanlılara seçimlere yaygın katılımdan ötürü teşekkür etti ve Lübnan'daki iç durum, yurt dışında yaşayan Lübnanlılar arasında ülkelerinde olup bitenler konusunda bir sorumluluk duygusu yarattı ve sonuç olarak oy kullanarak Lübnan'ın boğuşu krizin çözümüne katkıda bulunmaktadır dedi. Lübnan parlamento seçimlerinin ilk aşaması dün Arap ve İslam ülkelerinde yaşayan Lübnanlılara katılımıyla başladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Ronen'in 2 günlük Tahran ziyaretini duyurdu. İran'a göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzadeh, Polonya Dışişleri Bakanı Tahran ziyaretinde İran İslam Cumhuriyeti'nin bazı üst düzey yetkilileriyle ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile görüşeceğini duyurdu. İran ve Polonya Dışişleri Bakanlarının görüşmesi ikili bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra iki ülkenin ilgi duyduğu konular ele alınacak. Polonya Dışişleri Bakanı ayrıca Tahran'da Polonyalı göçmenlerin İran'a gelişinin 80. yıl dönümünü alma törenine katılacak ve orada bir konuşma yapacak.
İran'ın güneyindeki Buşehr Eyaleti Sınır Komutanı, istihbarat güçlerinin bilgisi doğrusunda Buşehr Eyaleti'nin sınır muhafızlarının Dilvar Limanı'nda ve kıyıdaki Lavar'da iki ayrı operasyonda büyük miktarda kaçak mal taşıyan iki gemiyi tespit etmeyi ve ele geçirmeyi başardığını söyledi. Buşehr Eyaleti Sınır Komutanı Albay Yedullah Şerefi, İslam İnkılabı rehberinin kaçak mallarla mücadele yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, geminin incelenmesi sırasında 4800 kilogram hayvan yemi, 4500 kozmetik adet malzeme ve binlerce diğer kaçak ürün ele geçirildi dedi.
Irak'ın Halepçi kentinde İran El Sanayi Ürünleri sergisi açıldı. Pars haber ajansına göre İran el sanayi ürünleri sergisi İran'ın Süleymaniye Başkonsolosu, Irak-Kürdistan bölgesi katılımcı illerin genel müdürleri ve milletvekilleri Süleymaniye valisi Mehdi Şuşre'nin huzurunda açıldı. İran ve Irak arasındaki sanatsal ve ticari ilişkileri genişletmek amacıyla açılan bu sergide kilim dokumacılığı, ahşap ürünler, geleneksel takı alanlarında Batı Azerbaycan, İlam, Kürdistan, Kirim, Aşah ve Hamedan illerinden el sanatları ürün ürünleri, çanak çömlek, sepet dokuma, mozaik, metal ve çanak çömlek üzerinde sergilenmektedir.
İran işitme engelliler futbol takımı Brezilya'ya 1-0 mağlup etti. İran'a göre 24. işitme engelliler olimpiyatlarında İranlı milli futbol takımı Cuma günü Brezilya'yı konuk etti ve rakibini tek golle mağlup etti. İran işitme engelliler takımı pazar günü 4. maçında Kamerun'la karşı karşıya gelecek.
Ankara göçmenlere yönelik baskıların bir parçası olarak Türkiye güvenlik birimlerinin İstanbul'da düzenlediği geniş çaplı bir operasyonda 449 yabancı mülteci gözaltına aldı. Yayınlanan raporlar güvenlik güçlerinin ülkedeki göçmenlere yönelik baskılarını yoğunlaştırdığını gösteriyor. Türkiye güvenlik güçlerinin göçmenlere karşı şiddet kullanarak gözaltına alması artık sıradanlaştı. Türkiye güvenlik güçleri, jandarma ve sınır birimlerinin operasyonları ülke genelinde göçü engellemeye devam ediyor.
Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan bir rapor, Ankara'nın 2021'de Türkiye dışındaki askeri operasyonlara 135 milyon dolar harcamanın yanı sıra güvenlik için 70 milyar liradan fazla ve bir sınır duvarı inşaatı için 200 milyon liradan fazla harcama yaptığını gösteriyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre Savunma Bakanlığı barış savunması faaliyetlerinin NATO, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği çerçevesindeki faaliyetleri içerdiğini iddia ederek sözde barış savunması operasyonunun bir parçası olarak birçok ülkede askeri varlığı bulunuyor. İRNA'nın haberine göre Biyanet sitesi şöyle yazdı: Türkiye'nin savunması ve milli güvenliğine yönelik 60 milyar 54 milyon liralık bütçe bu yıl sonunda 69 milyar 160 milyon liraya yükseldi. Türkiye ise geçen yıl yurt dışında barışı destekleme ve koruma amaçlı askeri operasyonlara 2 milyar lira harcadı.
Türkiye İçişleri Bakanı Ankara'nın 500.000 Suriyeli'yi gönüllü olarak geri döndürmek amacıyla Suriye'nin kuzeyine yaklaşık 250 bin ev inşa etmeyi planladığını duyurdu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Suriye'nin Elbab, Cerablus, Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde 250 bin konut inşa etmek için 13 proje geliştirdiğini açıkladı. Soylu, projelerin uluslararası yardım kuruluşları tarafından finanse edileceğini ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha sonra projenin detaylarını kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.
Irak Alimler Birliği Başkanı, Siyonist rejimin insani ve yasal örgütler kisvesi altında Suriye'nin El-Hul kampında aktif olarak casusluk yaptığını vurguladı. Suriye-Irak sınırına 15 kilometre uzaklıkta bulunan El-Hul kampı 70 bin nüfusuyla Irak ve Suriye'deki IŞİD unsurlarının en büyük kampı ve Amerikan liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri tarafından kontrol ediliyor. Cuma günkü bir habere göre Irak Ulema Birliği Başkanı Cabir el-Me'muri, Siyonist rejimin casus servisinin Suriye'deki El-Hul mülteci kampında 4 gizli karargahı olduğunu ve faaliyet gösterdiğini söyledi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Güvenlik Konseyi toplantısında Birleşmiş Milletler'e Ukrayna askeri vahşetinin kanıtlarını sundu. Erine göre Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vasiliy Nebenzia, Güvenlik Konseyi üyelerini Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ağır teçhizatının yerleşim bölgelerine konuşlandırmasını ve sivillerin uluslararası insancıl hukuku ihlal ederek canlı kalkan olarak kullanılmasını açıkladı.
Pentagon sözcüsü, Amerika'nın Rus askeri liderliğinin savaş alanındaki yeri hakkında istihbarat sağlamadığını veya Ukrayna'nın hedef alma kararlarını etkilemediğini söyledi. New York Times gazetesi, Amerikalı yetkililerin iddialarını atıfta bulunarak Washington'un Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyonunda Rus generallerden birkaçını hedef alma ve öldürme konusunda Ukraynalılara yardım etmeyi amaçlayan istihbarat sağladığını yazmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Cuma günü Guterres'in Moskova Büyükelçisi'ni çağırdı. Fars haber ajansına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Cuma günü İngiliz Büyükelçisi'ni çağırdı ve Moskova'nın tüm yaptırımlara kararlı ve sert bir şekilde yanıt vereceğini vurguladı.
Dünya petrol fiyatları küresel piyasalarda 2.36 dolar artışla 113.26 dolara çıktı. Reuters'e göre petrol fiyatları küresel ekonomik büyümeyi göz ardı ederek Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları sebebiyle arz görünümüne odaklanarak Cuma günü yeniden yükselişe geçti.
Ve son haberimiz. Küba'nın başkenti Havana'da dün bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Küba Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada gaz kaçağından kaynaklanan şiddetli patlama nedeniyle ölenlerin sayısının arttığı ifade edildi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber bülteni burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Türkiye'de ekonomik krizin yoğunlaşması başlığını taşıyor. Türkiye'de ekonomik kriz ve hayat sorunlarının artmasıyla beraber halkın durumu daha da kötüleşmiş bulunuyor. AK Parti'nin iktidara gelmesinden bu yana Türk halkının mümkün olan en kötü durumda yaşadıklarını söylemek mümkün. Bu bağlamda Türkiye son 2 yılda en yüksek enflasyon oranını %64.97 ile yaşamıştır. Bu arada Türkiye'nin ekonomik durumu son 2 yılda ülke halkı için çok daha zor hale geldi. Ve yüksek enflasyon oranı bazı şehirlerde insanları uzun kuyruklarda daha ucuz ürünler için yarışmaya sürükledi. Sonuçta ekmek fiyatları 3'e katlandı. Ekonomik krizin devam etmesiyle birçok Türk vatandaşının faturalarını, elektrik, gaz, telefon ve su faturalarını ödemesi zor bir duruma dönüşü. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise insanlarla empati yapmak için faturalarını ödemeyi reddetti. CHP Genel Başkanı'nın eyleminin sadece propaganda ve insanların oylarını çekmeye dayalı olmasına rağmen ancak Türkiye'deki ekonomik krizin bir yıl öncesine göre çok daha ciddi derinliklere indiğini gösteriyor. Mevcut durumda Türk halkı elektrik ve gaz faturalarını ciddi şekilde ödeyemiyor. Bu faturaların maliyetleri hane halkı tüketici sepetindeki payı bir kişinin toplam gelirinin %20 ile %30'una ulaşmıştır. Bu da yüksek bir rakam sayılır. Halbuki Karadeniz ve Akdeniz'de gaz kaynaklarının keşfi bir parti propagandası haline bile geldi. Aslında istatistikler Türkiye'nin ekonomik durumunu iyileştirmek, enflasyonu düşürmek ve ulusal para birimini güçlendirmek gibi Erdoğan vaatlerinin temelsiz olduğunu göstermekte.
Türkiye'de enflasyondaki artışın birçok anlamı bulunmaktadır. Enflasyondaki artışın en önemli anlamı çalışanın gelirindeki düşüştür. Bununla birlikte ülkede bankacılık krizi olasılığı öngörülebilir. Bu bağlamda önde gelen bir Türk ekonomisti Cem Ozan, bu yıl Türkiye'yi büyük bir bankacılık krizi bekliyor dedi. Bu nedenle geçen hafta farklı Türkiye şehirlerinde geniş çaplı protestolara ek olarak Erdoğan hükümetine bağlı olan iktidar medyası da dahil olmak üzere genel Türkiye medyası bu durumu gündeme taşıdı. Türkiye'nin ekonomik krizi ve ekonomik zorlukları ele alınmaya başlandı. Bu koşullarda Türk halkı için daha endişe verici olan nokta, Türkiye'nin yıllık enflasyon oranının Ukrayna Savaşı ve emtia fiyatlarındaki artışın ardından önemli ölçüde artması ve bu yılın sonuna kadar azalmasının beklenmemesidir. Bu bağlamda Türk İşçi Sendikası artan fiyatlara tepki olarak aylık olarak asgari ücreti artırma çağrısında bulundu. Ancak Türk hükümeti şimdiye kadar ekonomik uzmanlara, bankacılık ağlarına, hatta muhalefet partilerinin bu yöndeki taleplerine uymayı reddetti. Bu nedenle Erdoğan hükümetinin asgari ücretli aylık olarak yenilemesi pek olası değildir. Türkiye'nin ekonomik krizinin genel bir özetinde liranın devalüasyonunun ve Türkiye'de %70'e ulaşmasının insanları daha da yoksullaştırdığına dikkat çekmek gerekir. Bu gibi durumlarda insanlar hayata pahalılığı ve enerji taşıyıcı ücretlerini karşılayamama sıkıntısıyla karşı karşıya kalıyor ve bu durum da protestolara yol açmış bulunuyor. Bu nedenle Türk medyası her gün yoksulluk veya fiyatlar ile ilgili raporlar yayınlamaktadır. Açıkçası mevcut durumda Erdoğan hükümetinin komşu ülkelerin işlerine müdahalesi ve 21. yüzyılda ulaşılamayan hedeflere ulaşmaya çalışmak istemesi Türk halkı üzerindeki baskıyı daha da kötüleştirecektir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Ermenistan'da muhalefetin büyük protestoları başlığını taşıyor. Ermenistan Başbakanı Niko Paşinyan hükümetinin muhalifleri Erivan'da hükümet karşıtı gösteriler düzenleyerek Azerbaycan Cumhuriyeti ile gelecekte yapılacak bir anlaşmanın şartlarını protesto ederek Başbakan ve Paşinyan hükümet kabinesinin istifasını istediler. Ermenistan polisi 3 Nisan Salı günü Erivan'da Ermenistan Başbakanı aleyhine düzenlenen gösteri sırasında 200 protestocuyu gözaltına almıştı. Ermeni Ulusal Meclisi için yapılan son seçimlere göre Paşinyan hükümetinin destekçilerinden daha az olan Erivan hükümetinin muhalifleri Ermeni hükümetinin siyasetlerini protesto için geçen cumartesi gününden bu yana hükümet karşı gösterilerine devam ediyorlar. 2021'de Ermeni halkı birkaç hükümet karşıtı gösteri düzenlemişti ancak zaman geçtikçe Ermeni halkının protestolarının bu yıl daha da önem kazandığı görülüyor. Muhalefetin birbirini takip eden bu protestoları Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile müzakerelerde özel koşullar içinde olduğu bir sırada geliyor. Zaten Erivan yetkililerinin herhangi bir kararının ülkenin tarihini ve siyasetlerini sonsuza kadar farklı bir yöne çevirebileceğini unutulmamalıdır. Erivan hükümeti Dağlı Karabağ bölgesi konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti ile ulaşmak istediğini iddia ediyor, uzlaşmak istediğini iddia ediyor. Aslında Erivan hükümetine karşı olan kesim Paşinyan'ın Dağlı Karabağ bölgesinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin devredilmesine yol açacak herhangi bir belgeyi imzalamasını engellemeye çalışıyor. Paşinyan hükümeti karşıtlarının bu çalışmalarının Bakü ve Erivan liderleri arasında Rusya Devlet Başkanı'nın arabuluculuğunda imzalanan anlaşmaların ruhuna aykırı olduğu açıktır.
Koalisyon partilerinin liderleri gösteriler sırasında Erivan hükümetinin Ermenistan'ın diğer topraklarını da Azerbaycan Cumhuriyeti'ne devretme niyetinde olmasından duydukları endişeyi dile getirdiler. Bu nedenle Erivan hükümeti muhalifleri Nikol Paşinyan'ı ve kabinesinin diğer üyelerini görevden istifa etmeye çağırıyor. Ancak herhangi bir barış anlaşması imzalamak için savaşan tarafların taviz vermeleri gerekir. Yakın tarihli bir ankete göre Ermenilerin çoğunluğu Paşinyan hükümetini desteklediği için Paşinyan hala halkın popüler ismi sayılıyor. Aynı zamanda Erivan hükümetinin son 4 yıldır yaptığı propagandalarla Ermenistan halkı ile Dağlı Karabağ Ermenileri arasında bir çizgi çektiği görülüyor. Aslında Ermeni halkı Robert Koçaryan ve Sarkisyan liderliğindeki Paşinyan hükümetinin muhalefet koalisyonlarını biraz da yabancı olarak görmekte ve Karabağ Ermeni halkının Azerbaycan Cumhuriyeti ile savaşta yaşadığı sorunların Karabağ Ermenilerinin yanlış politikalarından kaynaklandığına inanmaktadır. Paşinyan hükümeti karşıtlarının taleplerinin genel bir özetinde Ermenistan koalisyonun eski başkanı ve lideri Robert Koçaryan'ın açıklamalarına atıfta bulunabiliriz. Ermeni politikacı muhalefetin Erivan'daki Özgürlük Meydanı'ndaki 8 Kasım mitingi sırasında şunları söylemişti. Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ni yaptığı savaşta yenilmesinden sonra önce Paşinyan hükümeti Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı sahip olduğumuz tüm tavizleri bu ülkeye devretti. Koçaryan'a göre Ermenistan daha önce elde ettiği zaferlere dayanarak Azerbaycan Cumhuriyeti ile müzakerelerde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin her zaman bir adım önünde olduğunu ancak son olaylarla bu avantajları kaybettiklerini anlatmaya çalışmıştı. Geçmişte Ermenistan, Karabağ çevresindeki 7 bölgeyi güvenlik kemeri olarak işgal etmişti. Aynı zamanda güçlü bir orduya sahip olan Ermenistan'ın Karabağ güvenliğinin garantörü olarak varlığı diğer taraflarca kabul edilmişti. Ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan ve Dağlık Karabağ arasındaki sınır Aras Nehri'ne kadar uzanıyordu. Bu durum barış sürecinde Ermenistan'ın elini güçlendirebilirdi. Diplomasi alanında ise bu durum Ermenistan adına adım adım avantaj sayılıyordu. Ancak bu ayrıcalıklar artık yoktur. Bir birey olarak Paşinyan müzakerelerin sıfırdan başlaması ve Erivan hükümetinin savaş alanında kazandığı tüm diplomatik zaferleri yok sayılması gerektiğine karar verdi. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayli günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 17 Ordubehşt 1401, Hicri Kameri 6 Şevval 1443 ve miladi 7 Mayıs 2022 Cumartesi. ...31 yıl önce bugün Hicri Şems'i 17 Ordubehşt 1370'te İran'ın çağdaş yazar, şair ve araştırmacı Üstad Mehrdad Avesta vefat etti. Hicri Şems'i 1308'de dünyaya gelen Avesta, ilk ve orta eğitim sırasında Ustan ve Gulistan eserleriyle ve Arapça, nahiv ve sarf bilimleriyle tanıştı. Edebi faaliyetlerine gençken ve tahsille birlikte başlayan Avesta, eğitimini bitirdikten sonra İslami marif ve felsefe dallarında Tahran'ın çeşitli üniversitelerinde ders vermeye başladı. Üstad Avesta siyasi mücadelelerini İran'da İslam inkılabının zaferinden sonra başlattı. Bu önde gelen bilim adamı kendi şiir mecmuasında ve Tirana adlı eserinde despot şah rejimini sert bir dille eleştirdi. Üstad Avesta, İslam İnkılabı hakkında ve rahmetli İmam Hümeyni'nin metinde güzel şiirler söyledi. ...214 yıl önce bugün 7 Mayıs 1808 yılında Fransa İmparatoru Napolyon ordusu tarafından işgal edilen İspanya halkı işgalci güçlere karşı kıyam ettiler. O dönemde Avrupa'nın büyük sömürgeci ülkelerinden biri olan İspanya, Avrupa kıtasının dışında bulunan birçok ülkeyi işgal altında tuttu. Ancak İspanya halkı bu defa kendi ülkelerinden yabancı devletler tarafından işgal edilmesinin getirdiği acı tecrübeyi tattı. İspanya halkı işgalci Fransızlarla 5 yıl boyunca mücadele ettikten sonra Aralık 1813 tarihinde işgalcileri kendi topraklarından çıkardılar. İspanya, Güney Amerika'da büyük yenilgilere maruz kaldı ki bu durum istirası altındaki ülkelerden birkaçının kurtulmasına da neden oldu. ...182 yıl önce bugün 7 Mayıs 1840 tarihinde Rus ünlü müzisyen ve besteci Peter Tchaikovsky dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren musikideki yeteneği ortaya çıkan Peter Tchaikovsky ancak eğitimini hukuk dalında Petersburg Üniversitesi'nde tamamladı ve daha sonraları ister istemez müziğe yöneldi. ...161 yıl önce bugün 7 Mayıs 1861'de Hindistanlı yazar, şair ve filozof Rabindranath Tagore dünyaya geldi. Çocukken şiir söylemeye başlayan Tagore, 18 yaşına kadar 7000 beyit şiir söyledi. 16 yaşında hukuk dalında tahsil yapmak için İngiltere'ye giden Tagore, 1901'de Hindistan'da Barış Evi'ni kurdu. Bu müessese 20 yılın ardından üniversiteye dönüştü. Hindistan'ın eski edebi eserlerinden, özellikle eski Sanskrit edebiyatından yararlandı ve eserlerini Hindistan'da yazdı. Tagore, 1913'te Nobel Edebiyat Ödülünü aldı ve Londra'daki Oxford Üniversitesi'nden Fahri Doktora aldı. ...210 yıl önce bugün 7 Mayıs 1812'de İngiliz şair ve düşünür Robert Browning dünyaya geldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 100. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde Enbiya suresinin 98 ila 102. ayetlerinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Hicazlılar bilhassa Kureyş kabilesi Allah'ı gökleri ve yeri yaratan, kainatın yöneticisi ve yağmuru gönderen büyük ilah olarak kabul etmişler ve onun adını anarken Allah'ın adı ile derlerdi. Birçokları İbrahim'in dininin bazı kurallarına uyarlardı. Hacca gidip Kabe'yi ziyaret ederek Hazreti İbrahim'in anısına hac ibadetlerini ve diğer hac ritüellerine yerine getirirlerdi. Kureyş halkı misafirperverdi. Gayrimeşru davranışlardan ve akrabalıkta ayrılıklardan tiksiniyor, suç işleyeni cezalandırıyorlardı. Allah evi Kabe'nin sorumluları olarak da biliniyorlardı. Ancak Beni Huza'a kabilesi Kabe sorumlusu olarak atandıklarında bu kabile haccın bazı kurallarını ve adetlerini değiştirdi.
Kureyşliler Amru bin Luha Huza'anı Şam'a gittiğinde ve bir grup insanın putlara taptığını gördüğünde onlara "Taptığınız bu putlar nelerdir?" dediğinde putperestlerinde "Biz onlara taparız, onlardan yardım dileriz ve yağmur isteriz." cevabını duyduğunda onlara putlardan birini bana verip onu Arap topraklarına götürmemi, Kabe'ye yerleştirmemi, Araplarında onu ziyaret etmelerini sağlamamı ister misiniz dediğini, böylece Hubal putunu Kabe'ye yerleştirdiğini düşünürlerdi. Bu put Mekke'ye getirilen ilk put da sayılırdı. Amr bin Luhay daha sonra Kureyşlileri bu putu tapmaya davet etmiş ve ardından Kureyş ve diğer Arap kabileleri de her biri kendilerine has bir putu tapmaya başlamıştı. Bu putların birçoğu ise Kabe'nin içinde veya etrafında yer alıyordu.
Ara putperest kabileleri yılda iki kez Kabe'yi ziyaret etmek ve İbrahim ve İsmail dönemine kadar uzanan hac ibadetini yapmak için Mekke'yi iki kez gelirler ve yeni putperest formalarına rağmen özel bir Arap fanatizmiyle bu ritüeli yerine getirirlerdi. Farklı noktalarda Mekke'ye yola çıkmadan önce putlarının önünde durup putlarına saygılarını gösterirlerdi. Ardından Mekke'ye doğru yola çıkarlardı. Yolculuktan önce ve savaşa gittiklerinde putlarına boyun eğip onlarla vedalaşarak onlardan düşmanı fethedip yenmelerini isterlerdi.
Bu bel kırmızı akikten insan biçiminde yapılan ilk Arap putuydu. Sağ eli kırılsa da Kureyşliler onun için başka bir altın el yaptırmıştı. Bu put Kureyşliler tarafından Kabe'nin içine yerleştirilmişti ve ona çok bağlılık ve ilgi gösteriliyordu. Hubel dışında Kabe'de Kureyş ve diğer Arap kabilelerine ait başka putlar da vardı. Öyle ki 360 puta kadar olan putların sayısı tavaf, mes ve kurban törenlerinin yapıldığı yılın gün sayısı olarak zikredilmektedir. Pagan Arapların da evlerinde farklı türlerde putları vardı. En önde gelen ve zengin insanlar putları daha değerli, daha süslü ve daha güzel kokulu olanlardı.
Enbiya suresinin 98 ila 100. ayetleri nazil olduğunda putlar ve sahiplerinin cehenneme girmeleri duyuruldu. Bu ayetler kısa sürede Kureyş liderlerinin kulaklarına geldi. Kendilerini bu ayetlere muhatap bulanlar buna dayanamadılar ve üzüldüler. Bu ayetleri kendilerine bir hakaret olarak görmüşler ve cennet ve cehennem nedir ki? Kim inanır ki? Cennet diye bir şey varsa, cennet ehli biz olmalıyız. Çünkü bizde bu tanrılar var ve eğer cehennem varsa, burası, orası bizim yerimiz olamaz. Tüm bu zenginlik, statü ve şöhretle nasıl cehenneme gönderilebiliriz? Cehennem, mevki makamı olmayan fakirler içindir. Muhammed'in söylediği ve tanrılarımıza hakaret ettiği bu çirkin sözlerde ne? Bu iftira ve hakarettir, görmezden gelmeyeceğiz, dediler.
Bu ayetleri protesto etmek için Kabe'nin yakınında toplandılar ve kendilerini savunmak için komplo kurdular. Tartışma devam ederken Abdullah bin Zab'ari geldi. Kafirlerin kuramcısı tartışmakta iyiydi ve nasıl komploları çalıştıracağını iyi biliyordu. Kureyş'in ileri gelenlerinin üzüntüsünü görünce kalabalığa sordu. Size ne oldu? Neden bu kadar üzgünsünüz? Herkes sustu. Ebu Cehil ağzını açtı ve yüksek sesle dedi ki, Muhammed bizim ilahlarımıza sövgü yağdırıyor ve onları cehennem ehli olarak adlandırıyor. Ey Abdullah, ona cevap vermek için neredeydin? Sana ne zaman ihtiyacımız olursa seni bulamayacağız. Thank you.
İbn Zab'ari Ebu Cahil'in önüne dikildi ve Muhammed'e bana gelmesini söyle. Ona hepinizi ikna edecek bir cevap vereceğim ve o kala kalacak. Haber Resulullah'a ulaşınca Allah Resulü bu teklifini kabul etti ve hemen Kabe'ye gitti. Allah Resulü iki sahabesiyle beraber kalabalığa yaklaştı. Abdullah, Peygamber Efendimiz'e, ''Ey Muhammed, bizi ve tanrılarımızı cehennemlik olarak gördün. Her tanrı ve ona tapanlar cehenneme mi gidecek? Eğer öyle ise Yahudiler ve putları, Üzeyr ve Hristiyanlar ve onların putları, Mesih ve onların tanrısı ve kabilesi ne olacaklar? Dolayısıyla cehenneme giden sadece biz ve tanrılarımız değiliz. Bunun hakkında ne diyorsun?" dedi.
Mekke halkı bu ifadelerden memnun kaldı ve sevinç çığlıkları attılar. Bu sırada Enbiya suresinin 98 ila 102. ayetleri nazil oldu.
Enbiya suresinin 98 ila 102. ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem entum laha varidun. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون.
Şüphe yok ki siz ve Allah'tan başka taptığınız tanrılar cehennem yakıtısınız. Hepiniz oraya gideceksiniz. Onlar tanrı olsalardı cehenneme gitmezlerdi. Oysa hepsi orada ebedi kalacaklardır. Orada onlara sızlanıp inlemek düşer. Onlar orada başka bir şey işitmezler. Daha önce bizden en güzel sonucun vaadini almış olanlara gelince işte onlar cehennemden uzak tutururlar. Onlar cehennemin uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 100. bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin 41. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Amerika'nın İran devrimine yönelik komploları ve tezgahlarını, İran halkının ise direnişini ele alacağız.
Hicri kameri 1399'da Tasua ve Aşura günlerinde İran'ın devrimci halkının büyük yürüyüşlerinden ve gösterilerinden sonra İslami devrimin zaferinin ufku daha açık gelişmişken, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Almanya başkanları ve başbakanları 4 ila 7 Ocak 1979'da İran'daki durumu görüşmek üzere Orta Amerika'daki Guadalupe adasında toplandılar. İlginçtir ki Muhammed Reza İran Şahı olarak zirveye davet edilmemekte kalmadı. Aynı zamanda en önemli karar Batı'ya bağımlı Pehlevi hükümetine bu şahın farklı yollarla devrilmesi oldu. Böylece uzun zamandır Batı'ya hizmet yapan Şah iktidardan uzaklaştırılmak yerine başka bir Pehlevi hanedanı üyesi getirilmek istendi.
Aynı zamanda Amerika orduyu halka karşı olası bir darbeyi hazırlamak için en önde gelen generallerinden Robert Heiser'i İran'a gönderdi. Bu şekilde Washington, İran İslam devrimi sürecini durdurmak ve saptırmak için yeni bir strateji benimsedi. Buna göre tüm sorunların nedeni olarak Şah ortadan kaldırılacaktı. Bir ulusal uzlaşma hükümeti iktidara gelecek ve başarısız olursa ordu bir darbeyle iktidarı ele alacaktı.
Tabii ki bu politika Amerikan hükümetinin devlet adamlarının yanılgılarına ve yanlış hesaplarına dayanıyordu. Zira İslam devriminin lideri İmam Hümeyni'nin aydınlatmaları ile halk Şah'ı sadece zalim ve yozlaşmış Pehlevi hükümetinin bir sembolü olarak görmüş ve temelde baskıcı ve bağımlı Pehlevi rejimini devirmek istemiştir. Ayrıca halk eski başbakan Şerif İmami'nin aynı milli uzlaşma sloganı ile iktidara geldiğini ancak daha şiddetli bir şekilde insanları öldürmeye devam ettiği gibi ulusal uzlaşma hükümetinin bir aldatmacadan başka bir şey olmadığını biliyorlardı. General Heiser çok sayıda asker ve hatta az subayın halka her gün katılması ve kıdemli ordu komutanlarının darbe için moral ve umuttan yoksun olması nedeniyle başarılı bir darbe gerçekleştirmede birçok zorlukla karşılaştı.
General Heiser'in Tahran'a gelmesinden 2 gün sonra askeri hükümetin başbakanı General Azhari'nin istifasıyla Şapur Bahtiyar görünüşte uzlaştırıcı ve reformist sloganlarla 4 Ocak 1979'da başbakan oldu. Amerika planının bu bölümünün uygulanmasının ardından dönemin Amerika Başkanı Jimmy Carter, İmam Hümeyni'ye gizli ve dolaylı bir mesaj göndererek Bahtiyar'ın başarısını sağlamak için Bahtiyar'a karşı müdahale etmenin kan dökmekle ve ordunun müdahalesiyle sonuçlanacağını ima etmeye çalıştı.
Buna karşılık hareketin uzlaşmaz lideri İmam Hümeyni, Amerika'yı İran'ın iş işlerine karışmaya ve darbe planlamak hususunda şiddetli bir şekilde uyardı. Elbette Bahtiyar, ülkenin fiilen hükümet kontrolünden çıktığı, devlet dairelerinin, okulların ve üniversitelerin kapatıldığı ve birçok şehrin hükümet kontrolünde olmadığı bir zamanda başbakan oldu. Bir hafta sonra İmam Hümeyni'nin İslam Devrimi Konseyi'nin kurulduğunu açıklaması, Bahtiyar hükümetini ve genel olarak Amerika'yı ve Pehlevi hükümetini daha da zor duruma soktu. Bu konsey en önemli görevi geçici bir geçiş hükümeti kurmaktı ve halkın güvendiği devrimci şahsiyetlerden oluşuyordu ve kurulması devrimin örgütlenmesi ve ilerletilmesinde önemli bir adım sayılırdı.
Tahran Radyosu.
Amerika planındaki bir sonraki adım Şah'ın İran'ı terk etmesiydi. Ülkeyi 37 yıl yöneten ve özellikle saltanatının son 20 yılında halkı ağır bir şekilde ezen, İran ekonomisini iflas ettiren ve başta Amerika olmak üzere ülkeyi yabancılara bağımlı hale getiren kibirli ve yozlaşmış diktatör artık Amerika tarafından bile kabul görmüyordu. Muhammed Rıza Pehlevi'nin İran'dan ayrılmasından veya daha doğrusu atılmasından önce görünüşte sadık aile üyelerinin ve ortaklarının çoğu ülke hazinesinin yağmalanmasından kaynaklanan muazzam servetle İran'dan kaçmıştı.
Sonunda Şah tedavi ve dinlenme bahanesiyle 16 Ocak 1979'da İran'dan Mısır'a gitti. İnsanların azim, fedakarlık ve uyanıklıklarının sonucu olan bu zaferden sonraki sevinçleri tarif edilemezdi. Muhammed Rıza Pehlevi'nin yandaşları ve onun sevenler olarak adlandırdığı kibir ve zorbalıkla onlara hükmettiği aynı insanlar, çiçekler ve şekerler dağıtarak şehirden ve devlet dairelerinden Şah'ın heykellerini ve fotoğraflarını indirerek ona olan nefret ve tiksintilerini gösteriyordu.
İmam Hümeyni ise İran halkını bu sevindirici olaydan dolayı tebrik ederken, bir yandan da onları komplolardan sakınmaları konusunda uyarmıştı. Çünkü Şah'ın gidişi devrimin zaferini müjdelese de nihai zafer anlamına gelmezdi. Öte yandan hiçbir ülke Şah ve karısının ikamet etmesine izin vermek istemedi. Çıkarlarını yıllarca ülkesinin kaynaklarını yağmalamak pahasına sağlayan batılı hükümetler bile onu reddetti. Böylece bu ülkelerde bağımlı yöneticilerini ancak kendi çıkarlarına hizmet ettikleri sürece desteklediklerini gösterdiler.
Nihayet Pehlevi Hanedanı'nın son şahı birkaç ülkede kısa bir süre kaldıktan ve tedavi için Amerika Birleşik Devletleri'ne birkaç hafta seyahat ettikten sonra Mısır'a geri dönmek zorunda kaldı ve İran'dan ayrıldıktan yaklaşık 1,5 yıl sonra 27 Temmuz 1980'de öldü. Şahın kaderi babası Rıza Pehlevi'nin kaderine tuhaf bir şekilde benziyordu. Çünkü o da yabancıların emriyle aşağılanma ve çaresizlik içinde sürgüne gönderildi ve İran'ın dışında öldü.
Şah ülkeyi terk ettikten sonra İmam Hümeyni'nin stratejisi diktatörlük rejiminin kalıntılarını yok etmeye ve Amerika'nın İran'ın işlerine karışmasını engellemeye odaklandı. Halkın Pehlevi rejimine karşı olan harekete yaygın desteğini göstermenin ilk adımı olarak halkı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamının 40. günü yıl dönümü olan Erbain'de yürüyüşe davet etti. 19 Ocak 1979'da Ramazan Bayramı, Tasua ve Aşura yürüyüşlerin ardından halk sevgili liderlerinin ricası üzerine 4. büyük mitingini ve yürüyüşünü gerçekleştirdi. Milyonlarca İranlı Müslüman hükümetin devrilmesini talep etmek için Tahran ve diğer İran şehirlerinde sokaklara indi. Hükümetin tamamen köklerinin kazınması ve İslami bir hükümetin kurulmasını istediler.
Halk bu yürüyüşte İmam Hümeyni'nin liderliğini vurgularken Amerika'nın İran'ın işlerine müdahalesine yönelik nefret ve tiksintilerine dile getirdiler. Tahran'da olası bir darbe ve insanların öldürüleceği söylentilerine rağmen yürüyüşte erkek, kadın, yaşlı, genç ve çocuktan oluşan büyük bir kalabalığın bulunması gazetecileri şaşırttı. Bu büyük destansı yürüyüş yurt dışında büyük yankı uyandırdı ve Amerikan yöneticilerinin kafasını karıştırdı.
Amerika komplolarına yönelik bir başka darbe de kuruluşundan sadece bir hafta sonra Kraliyet Konseyi'nin dağılması oldu. Konseyin Şah'ın yokluğunda görevlerini yerine getirmesi gerekiyordu. Ancak başkanı İmam Hümeyni'nin baskısıyla istifa ettikten sonra dağıldı. O zamandan sonra devlet yetkililerinin istifaları da arttı ve hatta hem Şura hem Senato'nun çok sayıda üyesi istifa etti.
İran'ın farklı bölgelerinde çeşitli siyasi ve askeri gelişmeler ve halk gösterilerine ilişkin haberleri arasında beklenmedik bir haber herkesin dikkatini çekti. İran milletinin cesur ve ileri görüşlü lideri İmam Hümeyni, son derece hassas olan halkın kıyamının son günlerini halkın yanında geçirmek ve yakından bu kıyamı yönetmek için İran'a gelmeye karar vermişti. Bu haber düşmanları şaşırttığı kadar halkı da heyecanlandırdı ve sevindirdi.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin 41. bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsule.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Ya Ali füzesi, devrim muhafızları ordusu hava uzay kuvvetlerinin ilk kara seyir füzesi. Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızda sizlere İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun başarılarına biri olan Ya Ali Seyir Füzesi'nden bahsedeceğiz. Savaş meydanlarında ağır ve ölümcül darbeler indirebilen en etkili silahlardan biri seyir füzeleridir. Seyir füzeleri savaş gemilerine saldırı amaçlı olanlar ve kara hedeflerine saldırı amaçlı olanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Kara seyir füzeleri sektörü çok hassas ve önemli bir alandır ve günümüzde dünyanın güçlü ülkelerinin birçoğu saldırı kabiliyetlerinin büyük bir kısmını bu seyir füzelerine dayandırmıştır. Üretim aşamasında balistik füzeleri kıyasla daha az maliyete sahip seyir füzeleri, hedefe doğru hareketindeki etkenler nedeniyle uzun süredir etkili bir silah olarak önemsenmekte. Kontrol edilebilme ve yol değiştirebilme seyir füzelerinin kabiliyetlerinden bazılarıdır. Seyir füzeleri çoğunlukla jet motoruyla donatılmıştır. Bu füzeler düşman tespit radarlarının engelini geçmek için alçak seviyede ve yaklaşık ses hızının üstünde veya ses hızına yakın bir hızda düşman hedeflerini vuruyor. Diğer çok önemli bir nokta ise kara hedefleri karşıtı seyir füzelerinin gemi savar seyir füzelerine göre yönlendirme, kontrol ve navigasyon sistemlerinin daha çetrefil oluşudur. Su yüzeyinden yüksekliği ayarlamak için bir yükseklik ölçer ve uçuşun son aşamasında düşman gemilerini tespit ve izleme radarı ve rotanın ortasında yönlendirmek üzere bir ataletsel navigasyon sistemiyle donatılmış olan gemi savar füzelerinin aksine karadan karaya seyir füzelerinin yer noktalarında hareket etmesi gerektiği için ataletsel navigasyon sistemlerinin yanı sıra hedef noktasına giden rotayı tam olarak belirleyecek sistemler gerektiriyor. Deniz seyir füzelerinde radar 10 kilometrelerce mesafeden düşman gemisini kolayca buluyor. Ancak karadan karaya seyir füzelerinin bir bina boyutundaki bir hedefe tam olarak isabet etmesi gerekiyor. Karadan karaya seyir füzelerinin dikkat ve hassasiyeti dikkate alındığında bu tür füzelerin İran'da tasarlanıp üretilmiş olması İran'ın savunma sanayisinin bu tür silahları geliştirmedeki yüksek kabiliyetini gösteriyor. Ülkenin savunma sanayisi Ya Ali ve Sumar seyir füzelerini ardından 1350 km menzilli Huveyze seyir füzesini üreterek orta ve uzun menzilli seyir füzeleri yapımındaki kabiliyetini göstermiştir. Ya Ali seyir füzesi, İslam devrimi muhafızları ordusu Hava Uzay Kuvveti tarafından tasarlanan ve üretilen ilk karadan karaya seyir füzesidir. Bu füze, karadan karaya füze rampalarından ayrıca uçak üzerinden fırlatılabiliyor. Ya Ali seyir füzesi 13 Mayıs 2014'te İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı Ayetullah Hamenei'nin Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvveti'nin kazanımları fuarını ziyareti sırasında görücü çıktı. Bu füze bu fuarda kırmızı renkle sergilendi ve yetkililerin bildirdiğine göre 700 kilometre menzilli bir turbojet motoruna sahip bu füzenin savaş başlığı da yaklaşık 200 kilogram ağırlığındadır. İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvveti Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, Ya Ali seyir füzesi hakkında şunları kaydetti. Bir karadan karaya seyir füzesi olan bu füze, devrim muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri yapılmıştır. Ayrıca başka bir seyir füzesi de Savunma Bakanlığı'nda üretilmiştir. Bu füze karadan karaya füze rampalarından fırlatılabilmenin yanı sıra farklı hava aracı modelleri yani savaş uçakları ve helikopterler üzerinden de fırlatılabilen İran yapımı ilk kara seyir füzeleri arasında yer alıyor. Bu da önemli ölçüde menzilinin artmasına sebep oluyor.
Tahran Radyosu.
Aynı yılda Tuğgeneral Hacızade, karadan karaya füze rampalarından atılabilen Ya Ali seyir füzesinin devrim muhafızları ordusunun ülkedeki Su-22 savaş uçaklarının üzerine de monte edilebildiğini duyurdu. Dönemin İran Savunma Bakan Yardımcısı Muhammed İslami, Şubat 2015'te Ya Ali seyir füzesinin üretimine ilişkin şunları söyledi. Esasen tüm seyir füzelerinin kullanım alanlarından biri hava araçları üzerine monte edilip havadan karaya füzeler olarak kullanılabilmeleridir ve Ya Ali seyir füzesi de bu kurala bağlıdır. İslami bu konu hakkında şunları kaydetti. Savaş uçaklarının üzerine füze ve silah sisteminin monte edilmesi, savaş uçağının uygulayıcı taktiksel ve operasyonel plana bağlı olup hedefe uygun mühimmat da seçiliyor. İslami, Ya Ali seyir füzesinin tüm savaş uçaklarının üzerine monte edilebileceğini, farklı hava araçlarından fırlatılabileceği için önemli ölçüde menzilini artıracağını kaydederek, Ya Ali füzesinin uzun menzilli deniz hedeflerini yok etmeye yönelik gerekli kabiliyetlere de sahip olduğunu vurguladı. Ya Ali karadan karaya seyir füzesinin görücüye çıktığı törende yayımlanan görüntülere göre bu füzenin silindirik bir gövde, dikdörtgensel sabit kanatlar, gövdesinin dibinde jet motoru ve bu motorun altında hava girişi ve gövdesinin dibinde kontrol kanatçıklarına sahip olduğu söylenebilir. Ya Ali füzesinin kontrol kanatçıkları takımı gövdesinin dibinde yer almıştır. Bu takım dikey bir yüzey ve dikey olmayan bir açıya sahip iki yüzeyden oluşuyor. Bu üç kontrol yüzeyinden her birinin diğeriyle 120 derecelik bir açısı bulunmaktadır. Sahip olduğu büyük kanat ve kanadın çıktığı bölümün biçimine göre Ya Ali seyir füzesinin maksimum hızının aynı kategorideki diğer füzelerde olduğu gibi ses hızının altında olduğu söylenebilir. Aslında bu füzelerde taşıma kuvvetinin meydana getirilmesi uçuş hızına değil daha çok bu kuvveti oluşturan yüzeye bağlıdır. Sonuç olarak füze daha az yakıt tüketimi anlamına gelen daha düşük hızda uçarak aynı boyuttaki yüksek hızlı füzelere kıyasla daha uzun bir menzile varıyor. Ya Ali füzesi birçok karadan fırlatılan seyir füzelerinde olduğu gibi füzeyi sıfır hızdan saatte 100 kilometrelerce hıza ulaştıran bir katı yakıtlı hız kazandırıcıya sahiptir. Bu aşama tamamlanıp hız kazandırıcıya ayrıldıktan sonra füzenin ana jet motoru çalışmaya başlayıp hedefe ulaştırıyor. Bu birinci rokette motorun üzerinde iki büyük yatay dümen, dengeleyici ve kısa bir dikey dümen de kullanılmıştır. Ya Ali karadan karaya seyir füzesinin özellikleri ise şöyle. Türü, orta menzilli karadan karaya seyir füzesi. Tasarımcısı ve üreticisi, İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvveti. Operasyonel menzili 700 kilometre. Füze başlığının ağırlığı 200 kilogram. Motor türü turbojet. Kabiliyetleri kara atış platformlarından ve devrim muhafızları ordusunun Soho 22 savaş uçağından fırlatılabilir. Değerli dinleyiciler, Ya Ali Füzesi isimli programımızın sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.elif.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşçakalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmetli sözünde şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın.
Tahran Radyosu.
Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybedirler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Tahran Cuma namazı hatibi dünkü Cuma namazı hutbelerinde Siyonist düşmanın İslami direniş tarafından kuşatma altında olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kudüs ve Filistin'deki işgalcilere karşı mücadeleyi Filistin halkının doğal, meşru ve yasal hakkı olarak nitelendirdi. Siyonist askerlerin saldırılarında 50 Filistinli yaralandı. Emir Abdullahian, Viyana görüşmelerindeki mevcut durumun nedeni Amerikan azami baskısının yanlış politikası olduğunu belirtti. Lübnan Şiileri İslam Yüksek Meclisi Başkan Vekili, İran'ın bilimsel ilerlemesi dünya Şiileri için gurur kaynağı olduğunu belirtti. Lübnan'ın İran Büyükelçisi, Tahran'daki parlamento oylama sürecini sorunsuz ve İran'da yaşayan Lübnanların genel seçimlere katılımının memnuniyet verici olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'nun 2 günlük Tahran ziyaretini duyurdu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum.